Park yeri bulabildiniz mi acaba? Kendi araçla gelen var mı? Biraz var. Aslında buralarda park yeri bulmak pek zor değil. Mesela son Vahan abiye gittiğimde o Moda'da oturuyor. Orada park yeri bulmak imkansız değil mi? Asla bulamazsın. Ve bizim arabamız biraz büyük çünkü 4 çocuğumuz var. O zaman bu geniş arabayla geziyordum. Hiç park yeri bulamadım. 2 hafta önceymiş. En sonunda küçücük dar bir yer buldum. Önünde bir araba vardı. Arkada bir araba vardı. Ve benim arabaya bu yere sokmaya çalışıyordum. Terledim. Yani benim ardımdan bütün trafik bekliyordu. Hadi bakalım. Şöyle bir şey. Ve ben sokmaya çalışıyordum. Bir adam çıktı bana yardımcı olsun diye. Gel. Serbest. Dur. Geri al. Gel. Bu şekilde. Adeta 10 dakika sürdü. Yalan söylemiyorum. 10 dakika sürdüm. En sonunda arabayı bu yere sokabildim. Yani kendimden çok gurur duyuyordum. Ondan sonra bana yardımcı olan adam önündeki arabaya binip gitti. Yani aslında ben sizinle birkaç şeyler paylaşmak istemiştim bugün. Opera sanatçısı olmak isteyen bir adam varmış. Ve çok hevesliymiş bu konuda. Konservatuara gitmiş. Ve oradan mezun olmuş. Ve ilk işi için İtalya'ya çağrılmış. Sana abla yeni İtalya'ya gelmiş. Şu adam İtalya'ya çağrılmış. Çok korkuyordu, çok heyecanlıymış. Çünkü herkes bilir ki İtalyalılar için opera pek ciddi bir olay. Pek ciddi. İtalyalıların spagetti, futbol ve opera için zaafları vardır. Ve bu adam sahneye çıkmadan önce adeta titriyormuş. Yani çok korkuyormuş, heyecanlıymış. Neyse sahneye çıktı ve şarkısını söylemiş. O sole mio, o sole mio. Sonra geldiğinde herkes bağırmışlardı. Bir kez daha isteriz. Adam ondan teşvik almış. Bir daha söylemeye başlamıştım. O sole mio. Yani daha canlı. O sole mio, o sole mio. Bu şekilde bitirince bir kez daha isteriz gelmiş. Ya bir kez daha mı söyleyeyim şimdi? Demiş kendi kendime, tamam. Galiba beni beğenmişler. O zaman bir kez daha söyleyecekti. Bir kez daha başlamış. Olemiyor. Bitirince bir kez daha isteriz'i duyunca adam, ya arkadaşlar kusura bakmayın çok yoruldum. Yarın gelin, yarın bir kez daha söyleyeceğim. Arka koltuklardan bir ses ona gelmiş. Yok, bir kez daha söyleyeceksin ve bir kez daha söyleyeceksin ta ki doğru şekilde söylene kadar. Aslında benim için bir yabancı olarak, biz 2 senedir Türkiye'deyiz. Sizinle Türkçe'de bir şey paylaşmak benim için biraz zor olacak. Ama bitirene kadar bir kez daha söyleyemeyeceğim. Tamam mı? Söz vereyim. Bundan sonra yukarıya çekip ikram var. Tamam mı? O zaman burası bir kilise olduğu için izninizle İncil'i açıp ve bir tek ayeti okuyacağız. Ekranda gösterilecek bir tek ayet, Markos kitabının 1. ayet. O zaman ayet Markos kitabının başlığıdır ve Hristiyanlık için bir başlık sayılır ve bu ayette bizim için yeni açılmış bir kilise olarak kimliğimize, amacımıza, inançlarımıza bir başlık söz olsun diye İsterim ki bu ayetin açıklamasını vermemle siz daha iyi bir şekilde Hristiyanlık ne olduğunu anlayabileceksiniz. Tamam mı? O zaman Markos 1:1. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin çeken 3 nokta var. 3 terim ki onlara göz atmak istemiştim. Tanrı hakkında 3 şey burada öğreniriz. Markos Tanrı'yı hakkında 3 şey burada iddia eder. Göz atmak istediğim bu 3 terimden birincisi Tanrı'nın oğlu İsa Mesih. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih. Daha ilk başlangıçta Markos bizi bir kişiyle tanıştırıyor. Yani bir filozofla değil, bir kişiyle tanıştırıyor. İsa Mesih. Ve aslında önemli olan bizim için odur. Çünkü Hristiyanlık arkadaşlar bir din değildir. Hristiyanlık bir ilişkidir. Burada yaptığımız şeyler bir din değildir. Hristiyanlık aslında bu kişiyle bir ilişkidir. Tanrı'yla İsa Mesih aracılığıyla bir ilişki. Bu kavram bizim için çok ama çok önemli. Değil mi? Bizim için çok önemli. İsa Mesih şöyle der: artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Mesih'in gelişi Tanrı'yla olan ilişkimizin temellerini tamamen değiştirdi. Tamamen değiştirdi. Demek ki bizim için, Hristiyanlar için mecburi olan hiçbir şey yok. Çünkü bizim Tanrı'yla ilişkimiz efendisi kul ilişkisi değil. Aslında söylediğimiz gibi ilahilerde sevgili babamla bir ilişkim var. Demek ki Hristiyanlıkta hiç kurallar da yok. Arkadaşlarım her zaman bana soruyorlar: Andy abi, bize söyle, Hristiyanlıkta sigara içmek yasak mı? Ya da içki içmek yasak mı? Ya bu tür şey sorular her zaman bana geliyorlar. Ama onlara neredeyse çıldırtacağım. Çünkü her zaman bizde hiçbir şey yasak demekte bulunuyorum. Yani bizde hiçbir şey yasak. Hristiyanlık bir din değildir. Bizde kutsal yasalar yok. Bizde listeler yok. Bu yapabilirsiniz ama bu yapamazsınız. Arkadaşlar, istediğiniz şekilde giyinebilirsiniz. Ama daha iyisi ben yaptığım gibi eşinize sorun ilk önce. Ama istediğiniz şekilde giyinebilirsiniz. İstediğiniz yerde, istediğiniz zamanda, istediğiniz şekilde dua edip tapınmak. Yani bizde serbestlik var. Bizim ayrıcılığımız bu. Hristiyanlıkta sadece bu var. Bu bizi kurallardan ziyade motive eder. Göksel babamı hoşnut etmek istiyorum. Yani onun hoşuna ne giderse onu yapayım. Onun hoşuna ne giderse onu yapayım. Çünkü onu seviyorum. Hristiyanlık bir din değildir. Hep beraber söyleyeceğiz çünkü bunu öğrenmek istiyoruz. Tamam mı? Hristiyanlık bir din değildir. Bir ilişkidir. Söyleyelim. Hristiyanlık. Tamam. Hristiyanlıkta her ilişki gibi tecrübe önemlidir. Yani o kişiyle yüz yüze gelmek, o kişiyle tanışmak, o kişiyle konuşmak, tecrübe önemlidir. Farz edelim ki elimde bir kitabım var, tamam mı? Şu kitap Jessica McCall'u. Jessica McCall benim eşim. Daha önce şarkı söylenen kişi Jessica McCall'u. Ve hem de her bölümde Jessica Hanım'ın ayrı bir özelliği anlatılır. Tamam mı? Birinci bölüm Jessica Hanım'ın güzelliği. Hem de resimleri var içinde. Oo, ne güzel. Hevesle okuyorum bu kitap. İkinci bölüm Jessica Hanım'ın mutfaktaki yetenekleri. O da çok lezzetli bir bölüm. Çok güzel bir bölüm. Üçüncü bölüm Hanım'ın futbol hakkında bilgisi. Aslında çok kısa bir bölüm. Ama bu kitabı bol bol okurursam eğer, Jessica gerçekten tanıyabilir miyim? Yani ona bilgi edinmek yeter mi bir kişi tanımak için? Yoksa başka bir şey mi lazım? Çünkü öyleyse Angelina Jolie'yi de tanıyorum. Okudum, beğendim. Ama onunla tecrübem yok. Jessica biraz korkuyor şimdi. Ama bana eğer biliyor musun sorarsınız, size onu tanıyorum derim. Bana eğer İsa'yı biliyor musun sorarsınız, onu tanıyorum derim. Tecrübe önemlidir. İlişkilerde duygu da var olmalı. Duygu da var olmalı. Az önce harika bir tapınma zamanımız geçirdik değil mi? Harika. Ama fark ettiniz mi? O esnada topluluğun biraz heyecanlanmış değil mi? Yani alkışlıyorlar. Söylüyorlardı. Bu kötü mü? Peki kilisede heyecanlanmak abes kaçmaz mı? Yakışır mı kiliseye coşmak? Uygun mu oluyor? Yani her ilişkide duygu var olmalı. Yoksa bu ilişki sayılmaz. İlişki olmaz. Farz edelim ki bugün evlilik dönümümüzdür. Tamam mı? Ve bu sene 10. senemiz. Ve Jessica'ya çiçekler vererek, aslında çiçeklerim yok kızım, ağaç vererek. Hanımefendi, sizinle evli olduğumuzdan bu çiçekler sana vermek zorunda kalıyorum. O zaman buyurun. Yani ne olacak? Dayak mı yiyeceğim? Yani ilişkilerde duygu önemli, gerekiyor. Yoksa ilişki olmaz. Şu şekilde olur değil mi? Bebeğim, seni çok ama çok seviyorum. Bu çiçekleri sana vereceğim. Geri kalana bu arada söylemem. Sonra kişisel olarak söyleyeceğim. Tamam. Ama aynen öyle. Hristiyanlıkta duygu göstermek, heyecanlanmak gayet uygundur. Tamam mı? Çünkü Hristiyanlık bir din değildir. Hristiyanlık bir ilişkidir. Ve ilişkilerde duygu da var olmalı. Hristiyanlık ne demek? Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olmak demek. Peki bu mümkün mü gerçekten? Yani Yüce Allah'la bir ilişkiye girmek. Mümkün mü? İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. İsa Mesih bizi babasıyla tanıştırmak üzere dünyaya geldi. Ve biz hepimiz Mesih'in ölümü ve dirilişi sayesinde Tanrı'yı tanıyabiliriz. Bu herkes açık bir tekliftir. Ve bu ilişkin ismi iman. Tanrı ile bir ilişkiye girmek için ne gerekiyor? Doğru dürüst olmak mı gerekiyor? Hayır. Çok dua etmek mi gerekiyor? Hayır. Tanrı ile bir ilişkiye girmek için ne gerekiyor? İman etmek ve sadece iman etmek. Tamam. Tamam mıyız? İkinci terim. Birincisi Tanrı'nın oğlu İsa Mesih. İkinci göz atmak istediğim terim başlangıç. Başlangıç. Umutsuz bir dünya için İsa Mesih yeni bir başlangıç olmak üzere geldi. Dünya için yeni bir başlangıç olmak üzere geldi. Başlangıç kelimesi kutsal kitapta çok önemli, çok büyük bir kelime. Aslında kutsal kitabın ilk kelimesi odur. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Çok önemli bir kelime ve burada Markos bunu bilerek kullanıyor. Sanki diyor ki İsa Mesih gelince Tanrı başlangıçta olduğu gibi dünyayı yeniden yaratıyor. Şöyle bir iddia var. Çünkü bir başlangıç vardır. Ve dünya mükemmelce yaratıldı. Her şey itinayla ayarlanmıştı. Fakat giderek her şey, dünyadaki her şey giderek yozlaşıyor. Yaşlanıyor, çürüyor, yoruyor. Aslında benim saçlarım gibi. Başlangıçta benim saçlarım mükemmeldi. Vardı. Ve giderek yozlaşıyor. Çürüyor, ölüyor, döküyor, ne bileyim. Ama aslında dünya aynen benim saçlarım gibi de oldu. Şimdi dünya fena halde. Sen niye gülüyorsun? Ve kutsal yazılara göre sebep de şu ki bizim işlediğimiz günahtan ötürü dünya bu halde. Bizim işlediğimiz günahtan ötürü dünya fena halde. Suç bizde. Bu konuda Allah'ı suçlayamıyoruz. O suçlanmaz ki. Allah'ın yaptığı tek ama tek şey, öyle istiyorsanız tamam öyle olsun diyerek insanoğlunu kendi başıboşluğuna teslim edip, kendi ahlaksızlığına, kendi seçeneğine bırakmak. Allah'ın yaptığı tek şey o. Geri kalan suç bizde. Her koyun kendi bacağından asılır. Ne ekersen onu biçersin. Ve benim kelliğime de kimsenin bir çözüm bulamaması gibi dünyanın sorunu da çözülmezdir. Aslında Bagdat Caddesi'nde bir dükkan görmüş buraya gelirken. Toplantıdan sonra oraya gideceğim. Yani kellik için yani derman var. Var mı Erol abi? Sen bilirsin. İsa gelinceye kadar çözümsüzdür. Ama İsa gelince çok ender bir şey yanına getirdi. Umut. Umut. Aslında umutsuzluk var dünyamızda, değil mi? Ölümün kaçınılmazlığın umutsuzluğu var. Ölümün kaçınılmazlığın umutsuzluğu. Hayat umutsuz çünkü ölüm kaçınılmaz. Hikmet temel akarsu. Şey, Kaybedenler Kulübü izleyen var mı? O film. Kadıköy'deki. Yok, sadece benim. O zaman. Onun yazarı o. O hayat bir sigara gibi diye yazdı. Bir sigara yakıyorum. Yağmurda sigara içmeyi severim. Öyle yazdı. Final kontrolün dışında gelişir. Tıpkı hayat gibi. Sigarana değen yağmur damlacıkları her seferinde niyetini biraz daha açık eder. Gitgide daha tehlikeli damlalar almaya başlarsın. Bunlar öldürücü darbeyi hazırlayanlardır, çekirgesindir. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın. Sonunda koca bir damla gelir, söner sigaran. Kaçınılmazdır bu son. Bir iki boş nefes çekersin. Sonra razı olursun. Ama izmaritini hemen elinden atmazsın. Sanki bir mucize gelip ona yaşam öpücüğü verecekmiş gibi elinde taşırsın. Sonra bunun asla olmayacağını fark edersin. Parmaklarının aralandığını hissedersin. Kendini bırakır izmarit yerlere kabullenmiş. Ve hikmet temel akarsuya göre hayat o kadar umutsuzdur. Ve ölüm kaçınılmazdır. Ve her yaşam en parlaklar bile sönülecektir. Bu yüzden yaşam umutsuzdur. Ve hikmet temel akarsuya göre ne yapmalıyız? razı olmalıyız. Kabul etmeliyiz. Yapacak bir şey yok çünkü. İsa Mesih ölümden dirilince ölümü yendi ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Bir umutsuzluk daha var dünyada. O yetmezse ahlaklı olmaya çalışmamızın umutsuzluğu. Yani iyi bir kişi olmak imkansız. Fark ettiniz mi? Yani ben çok çaba gösterdim bu konuda ama nafile. İyi bir kişi olmak imkansız. Şok mu olmuşsunuz? Yani denediniz mi hiç? Yabani ot gibi. Bizim toplantıdan sonra oraya çıkıp bakabilirsiniz. Bizim arkada bir bahçe var. Biraz kötü halde şimdi. Çünkü yabani ot var. Ve yabani ot çıkıyor. Onu istemediğimiz için temizliyoruz. Yani yoluruyoruz. Ama bir gün sonra, bir hafta sonra yeniden çıkar. Yapacak bir şey yok. Onu def etmek istiyorum. Onu yok etmek istiyorum. Fakat ne mümkün? Çünkü küçük küçük tohumları toprakta saklanmıştır artık. Değil mi? Ve her temizlediğimde bir daha çıkıyor. Bir daha çıkıyor. Tamamen betonla kapatmak istiyorum. Bence en iyisi bu. Burası İstanbul. Toprağı tamamen temizlemek imkan dahilinde değildir. Bizim hayatlarımızda yapmak istemediğimiz şeyler yabani ot gibi her zaman yüzeye çıkar, değil mi? Ağzımızdan çıkan sözle hop, keşke bunu geri alabilseydim ama olmaz. Yani ellerimizle yaptığımız şeyler keşke olmasaydı. Ama aklımıza gelen düşünceler ortaya çıkınca bazen şaşırıyoruz. Bu da nereden çıktı şimdi? Bu sözler, bu düşünceler nereden çıktı şimdi, değil mi? Yani kendimize şaşırıyoruz bazen. Ve zaman zaman hayatlarımızı temizlemeye çalışarak bu yabani otları kopup atıyoruz. Ve azmederek kendi kendimize ya ben bir daha sigara içmeyeceğim diye vaat ediyoruz, değil mi? Ve bir daha öfkelenince küfretmeyeceğim. Ama bir gün sonra, bir saat sonra yine de oluyor. Kendi kendimizi temizlemek mümkün değil. Gerçekten. Çünkü sorun ağzımızda, ellerimizde değil. Sorun kalplerimizde, sorun içlerimizde. Bundan dolayı iyi bir kişi olmak imkansızdır. Ya dişi suslu olabilirsiniz ama içimizde pislik var. Benim çocuklarım mesela çok tatlı görünüyorlar. Yani dişi çok güzel görünüyor ama onları isyan etmeye öğretim mi acaba? Hadi çocuklar, bugünkü ders isyan etmek. Hadi oturalım bir sırada. Şimdi çocuklar, size bir şey söyleyeceğim ve beni itaat etmeyeceksiniz. Tamam mı? Bir deneyelim. Öyle bir ders var mı? Yok. Gerek var mı? Yok. Yani doğal olarak isyanı biliyorlar. Sözlerimi dinlemiyorlar. Yani doğal olarak tabiatıyla biz öyle kişiyiz. Yani ben çünkü günahın küçük küçük tohumları içlerinde saklanmıştır. Maalesef. Ama doğru. Ben 17 yaşındayken kiliseye gitmeye başlamıştım. Benim en iyi arkadaş kiliseye gitmeye başlamıştı. O demiş ki, ya ben bir Hristiyan oldum, sen de gel. Kızlar güzel olursa. Bu yüzden gittik. Bu yüzden gitmeye başladık. Ama şöyle bir şey, mevsime girmiştim o dönemde. Her pazar günü kiliseye gitmek çok istemiştim. Ve her pazar günü Tanrı'nın huzurundayken kendimi çok kötü hissettim. Çünkü biliyordum ki ya, bir akşam evvel günah işlemiştim. Ve her zaman af dilerdim, tövbe ederdim. Gerçekten yani içtenlikle. Ya Rab, gerçekten beni affet, beni lütfet. Gerçekten sana tapınmak istiyorum. Temiz yürekle bir kişi olmak istiyorum. Ama bir hafta sonra, yine hafta sonu gelince arkadaşlarımla beraber 17 yaşındayken, yani dışarıya çıkıp sarhoş olmaktan kendimi tutamadım. Ve yapmak istediğim şeylerden yapıyordum. Yapacak bir şey yok. Ama yine pazar günü kiliseye gidiyordum. Tövbe ediyordum. Yabani ot gibi her zaman yüzeye çıkar. Kendimi tutaramıyorum. Bunu durduramıyorum, değil mi? Fakat günün birinde bu ayeti okudum. Ve beni çok etkiledi. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler gitmiş ve benim hayatımda gerçekten gitmiş istediğim şeyler vardı. Her şey yeni olmuştur. Ve anladım ki İsa Mesih'e gelirsem, ona iman edersem eğer, beni değiştirir. Beni tamamen yeniden yaratır. Benim için yeni bir başlangıç olur. Şöyle bir umut var. Şöyle bir umut var. Kısa bir dua ettim. O dua ne olduğunu sizin için bilmek önemli değil. Çünkü herkesin dua farklı. İçtenlikle olsun Tanrı'ya. Ama kısa bir dua ettin. Ve ettikten sonra ismim aynıydı. Hala Andy'dim. Yüzüm aynıydı. Bedenim maalesef aynıydı. Değişmemiş. Onun için bekliyoruz. Fakat içimde alttan alta kendimi tamamen yeni bir kişi olduğumu fark ettim. Gerçekten. Ve Erol abiye sorun, Küçük Alev'e sorun, Sercan'a sorun. Yani İsa Mesih'e gelince yeniden doğmuş oluruz. Öyle bir imkan var, öyle bir umut var. Siz de herkes için yeni bir başlangıça sahip olabilirsiniz. Ve tamamen farklı bir varoluş. Eski hayatım gibi değildir gerçekten. Tamamen farklı. Artık günahın tohumların bende saklanmış değildir. Artık onlardan arındırıldım. Artık İncil'e göre Tanrı'dan doğmuş olan da Tanrı'nın tohumu yaşar. Çok enteresan. Artık bende Tanrı'nın tohumu yaşar diye yazılmış. Ve istemeden bile onun ürünü yüzeye çıkar. İstemeden bile iyilik yapıyorum. Şok olmuştum ilk olduğunda. Ya, iyi bir şey söyledim. Teselli bir şey söyledim ona. Çok enteresan. Ve mesela şimdi hastalar için dua ediyoruz ve iyileşiyorlar. Ya çok ilginç bir şey ama oluyor. Neden? Çünkü bende Tanrı'nın tohumu yaşıyor. Ve ondan iyi şeyler ortaya çıkar. Ve her Hristiyan için aynı şey doğrudur. Aslında vaftiz de bunun sembolü oluyor. Çok enteresan. Eski kiliselerde vaftizlikler, yani vaftiz havuzları, burada bizim yok, neyse, tabut şeklinde bulunmaktadır. Tabut şeklinde vaftizlik vardır. Ve aslında bunun sembolüydü. Vaftiz edildiğim zaman İsa'yla öldüm. Ölüme gömüldüm suya girdiğim zaman. Ve eski hayatım tamamen bitti. Ve sudan çıktığım zaman İsa Mesih de mezardan çıktığı gibi yeni hayata başlamak üzere biz de yeni hayata giriyoruz. İsa ile birlikte yeni bir hayata başladığımı ilan ediyor vaftiz töreni. Eski hayatım, eski tabiatım bitti, öldü ve yeni bir hayata girdim. Ve sizin için de bu olabilir. Bugün bile olabilir. Ve üçüncü ve en kısa terim müjde. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı ve bu terim müjde ne demek? Sevindirici bir haber, hayırlı bir haber, iç açıcı bir haber, avundurucu bir haber, değil mi? Ve günümüzde çoğu haber kötü. Yani sadece üçüncü sayfada değil, çoğu haber televizyonda, internette, gazetede kötü. Ama burada bir müjde var. Hayırlı bir haber var. İsa Mesih dünyaya müjde getirmek üzere ve o müjdeyi bedenleştirmek, o müjdeyi somutlaştırmak üzere. Aslında o müjdeyi olmak üzere geldi dünyaya. O müjdeyi olmak üzere geldi. Ve müjde kısacası budur. Allah sevgidir. Ve içinizdeki boşluğu sevgisiyle doldurmak istiyor. Geçelim. Daha önce Sercan demiş ki, fark ettim ki içimde bir boşluk vardır. Ve aslında İsa Mesih bunu ilan etmek için geldi. Allah sevgidir ve içinizdeki boşluluğu doldurmak istiyor sevgisiyle, kutsal ruhla. Elif Şafak, meşhur Türk yazar, Firar Perest kitabında şöyle dedi. O İstanbul'u, değil mi Elif Şafak? İstanbul'u, tamam. Şöyle dedi, alttan alta birçoğumuz aynı dertten mustaribiz. Tamamlayadığımız bir eksiklik duygusunu, azalmayan bir benzinliği sırtımızda un çavalı gibi taşırıyoruz. Monoton bir değirmen taşı günlerin akışı dönüyor kendi ritmiyle pazar, salı, çarşamba. Bizi o çarkın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıra dışı bir sevda. Elif Şafak'a göre içimizde bir eksiklik duygusu var. Yusuf Atılgan, Aylak Adam kitabında şöyle der. Biliyorum sizi, küçük sürtünmelerle yetinirsiniz. Büyüklerinden korkarsınız. Akşamları elinizde paketlerle dönersiniz. Rahatsınız, hem de ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizde boşluklar yok. Neden? Ben de sizin gibi olamıyorum. İçinizde boşluklar yokmuş galiba. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Farkındaysanız eğer hepimizin içinde bir boşluk var. Bir eksiklik duygusu. Bazen yalnızken, geceleyin çok daha belli olur. Hissedebiliriz bile. Onu kapatmaya çalışıyoruz. Makyajla, meşguliyetle, arkadaşlarımızla, cep telefonlarımızla, cihazlarımızla, işle, güçle, alışverişle, Bagdat Caddesi'yle. Fakat en sonunda o boşluğu kapatamıyoruz. Tatmin değiliz. Kim bana huzur verecek? Kim beni tatmin edebilir? Müjde bu arkadaşlar. İsa Mesih içinizdeki boşluğu doldurmak istiyor. Sevgisiyle ve kutsal ruhla. Umut dış kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Kutsal ruhla sevgisiyle İsa Mesih iç varlığını tatmin etmek. Tatmin olabilirsiniz gerçekten. Ve bu sadece bir teori değil. Bu deneyimsel, hissedilebilir bir gerçeği, kutsal ruhla dolmak. Tanrı'nın dipsiz sevgi kuyusundan içmek. Ücretsiz ve karşılıksızdır. Şey aslında KFC'deki limitsiz kola gibi. Yani istediğiniz zaman dönebilirsiniz, değil mi? Tanrı'nın, burada bir kuyumuz var. Aslında bizim suumuz burada ücretsiz. Çünkü kuyudan alıyoruz. Çok enteresan. Aslında daha önce bu yer Arjan Saçi'nin müzik atölyesindi. Ve burada, bu odada arkadaşlarıyla birlikte şey PlayStation oynuyordu. O zaman çok kutsal bir kilise bence. Arjen Salci biliyor musunuz? Yani, bilmez miyiz? Tamam. Burada bir kuyumuz var. Ve bizim bütün suyumuz ücretsiz. Çok güzel bir şey. Aslında cennette bir kuyu var. Dipsiz bir kuyu. Tanrı'nın sevgisiyle dolu. Ve sorun bu. Biz buradayız, yeryüzündeyiz. Ve bizde bir boşluk var. Ve onu doldurmak istiyoruz. Ama kuyu cennette. Ve biz oraya gidemiyoruz. Çünkü kutsal değiliz, mükemmel değiliz. Pisiz. Ve aslında bir kişi lazım ki cennete gidebilir bizim için. O kuyundan Tanrı'nın sevgisiyle kovasını doldurup buraya getirmek, bizi doldurmak için. Ve o kişi İsa Mesih. Cennetten gelen buraya geldi. Hem Tanrı'nın oğlu, hem insan oğlu. Bir ayak cennette, bir ayak yeryüzünde, bir köprü gibi oldu bizim için. Ve bizi Tanrı'nın sevgisiyle doldurabilir. O zaman sonuca geldik. İncil'de çok meşhur bir ayet bulunuyor. Aslında İncil'deki bütün ayetleri seviyoruz ama bu çok sevilen bir ayet. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi. İşte kalıcı olan, geçici değil, üç şey vardır. İman, umut, sevgi. Ve bugün üç terime baktık. Birincisi Tanrı'nın oğlu İsa Mesih. Hristiyanlık bir din değildir. Hristiyanlık ne? Bir ilişkidir. Tamam, anlatabildik biraz. Onu tanımak isterseniz sadece bir şey gerekiyor. İman etmek. Şimdi kalplerinizi kontrol edin. Bunu rica ediyorum şimdi. Belki bir saat önce, iki saat önce sende iman yoktu. Ama şimdi abi Andy abi bütün söylediklerine katılıyorum şimdiye kadar diyebilirsiniz. Demek ki iman belki gizlice kalbine girmişti. Oo, enteresan. Bugün isterseniz İsa'ya sana iman ediyorum dile söylemeye bir fırsat olacak birazdan. İkinci terim neydi? Başlangıç. Başlangıç kelimesi. Umutsuz bir dünya için İsa Mesih yeni bir başlangıç olmak üzere geldi. Ve belki bugün Tanrı'nın sözünü dinlerken umutlandınız belki de. Ben de yeni bir başlangıça sahip olabilir miyim? Yani gerçekten mi? Evet, herkes dahil, herkes ki İsa Mesih'in adına iman edip tövbe ederse yeni bir başlangıça sahip olabilir. Yeniden doğabilirsiniz. Hatta bugün. Hatta bugün. Hayatınızı ona teslim ederek, dua ederek yeniden doyabilirsiniz. Ve üçüncü kelime bu. Müjde. Müjde bu. Allah sevgidir. Ve içinizdeki boşluğu doldurmak istiyor. Herkesin bir eksiklik duygusu var. Bir boşluğu. Ve ancak Tanrı'nın sevgisi canınızı tatmin edebilir. Kısacası İsa Mesih bize cennetten üç nadir, ender şey getirdi. İman, umut ve sevgi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı budur. Şimdi dua edeceğiz ve ondan sonra bitireceğiz. Yukarıya girip çay içeceğiz, sohbet edeceğiz zamanınız varsa. Ama ilk önce herkes kalksın ve bu şekilde dua edeceğiz. biraz rahat olun. Yani sevgili babama geliyorum şimdi. Dua bizim için çok önemli ama ciddiyetle gerek yok. Tamam mı? Yani babamızla konuşuyoruz. Ve aslında şu üç noktada dua edeceğiz şimdi. Birincisi iman. Ve herkes kendi için dua edebilir. Ben senin için dua etmem. Herkes kendi dua etsin şimdi. Tanrı bizimledir. O çok yakında. Uzakta değil. Ve ister seslenerek, ister sadece kalplerinizde, şu iman konusunda Tanrı'ya görüşün. Tanrı'ya görüşün. Tamam mı? Mesela ya gerçekten ben de imana ihtiyacım var diye sorarsınız, mutlaka verir. Hem de şimdi verir. Vermek istiyor. Ya da şimdi farkına vardım ki iman ediyorum. İman etmeye başlamıştım. Tanrı'ya bunu söyleyin şimdi. O zaman herkes kısa bir dua etsin. Ya Rab, gerçekten sana iman eden herkes sonsuz yaşam kavuşmaya bir fırsatı var. O zaman şimdi bütün arkadaşlarım, misafirlerimiz, konuklarımız için dua ediyorum. İman etsinler sana. İman etsinler adına. İsa'nın adıyla amin. İkinci duamız umut hakkında. Belki de siz de ben de yeni bir başlangıça sahip olmak isterim. Benim hayatımda umut da olsun. Tanrı herkese umut bağışlamak istiyor. Armağan etmek istiyor. O zaman aynen yaptığımız gibi herkes kısa bir dua etsin Tanrı'ya. Ya Rab, gerçekten ben de yeniden doğmak istiyorum. Dua edelim. Ya Rab, gerçekten buradasın şimdi ruhun aracılığıyla ve umut veriyorsun. Ah, mükemmelsin Rab. Teşekkürler. Amin. Üçüncü dua, sevgi. Aslında şimdi herkes için Tanrı'nın sevgisini hissetmek için bir fırsat var. Yani içinizdeki boşluğunu dolabilir şimdi. İsa Mesih cennetten bize geliyor ve Tanrı'nın limitsiz sevgisiyle bizi doldurmak istiyor. Onu, öyle bir şey isterseniz eğer, şimdi onun için dua edebilirsiniz. Herkes dua etsin. Ya Rab, gerçekten bize verdiğin kutsal ruh için sana minnettarız. Kutsal ruh, seni çok seviyoruz. Aramızda ol, aramızda çalış, bize dokun, aramızda kal. Bu yerden gittiğimiz bile bizimle devam et. İsa'nın adıyla amin. Amin.